Ayrım 14.
Ancak başkasının bilmediği bilgi güçtür. Dipnot: Kültürel Etkinlikler Kurultayı, İslam Dergisi, 27 Kasım 1995. Türkiye'de bilgi çağı lafını 1990 ve 1991 yıllarında işittim ilk kez. Geçmişte de bilgi vardı. Her devrin bir bilgisi vardı. Onun için her devir bir bilgi çağıydı. Öyleyse bu bilgi çağıyla ne demek istiyorlar? Üstelik bu kavramda bir tercüme hatası olmuştur. İngilizce'de bazı terimler karmaşaya yol açar. Çünkü Türkçe'de bilgi kökenli birçok kelime türetebilirsiniz. Ama İngilizce'de böyle matematiksel yapı yok. Çünkü İngilizce 5 dilden teşekkül etmiş, kuralları kalmadığı için öyle kolayca terimler türetilmez. Dolayısıyla bir enformasyon, bir de enformatik var. İşte o kadar. Bizde 20 tane çıkar, hemen anlaşılır, bu dilde de 2 tane çıkar. Dolayısıyla İngilizce öyle ahım şahım bir dil değil. Yani tercüme hatası olmuş, bu information age lafını oralarda senelerce duydum. Burada da bilgi çağını duyduk. O zaman tamam dedik, şimdi anlaşıldı. Bilgisayar kelimesini ilk defa bilimciler arasında duymaya başladık. Fizik, kimya, matematik, mühendislik gibi dallarda büyük hesaplar yapmak isteyen bilim ve teknik adamları bunu 1950'lerden itibaren kullanmaya başladı. Tabii kullanılan bilgisayarlar büyüktü, 70'lere hatta 80'lere kadar ve belirli uzmanların elinde bulunan bir şeydi bilgisayarlar. Bilgisayarlar zamanla teknikteki gelişmeler sebebiyle küçüldü. Bu adamlar oturup da bunu daha küçük yapalım diye düşünmediler. Bu nereden geldi? İlk Kennedy, JFK, Amerikalılara bir hedef göstermiştir. Demiştir ki Ay'a gidelim. Birçok tartışmadan sonra bütün memleket onun üzerinde çalışmaya başladı. Bu dönem Amerika'nın altın çağıydı, bir daha herhalde olmaz diyorum. Ay'a gitmek için birçok hesap yapmak gerekti. Öte yandan füzenin kendi rotasını kendisinin ayarlaması gerekiyor. Dolayısıyla yürütülmesi zaruret oldu. Sıradan Amerikalılar arasında bile yaygın olan ve söylenen bir konu var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kennedy'den sonra milli hedef gösteren bir başkan gelmemiştir. İşte bu sebeple toplumda farklı bir durum ortaya çıkıyor. Amerikan toplumu artık kendi çıkarlarını, ne alıp sattığını, gündelik uğraşlarını, tüketimlerini konu ediyor. Yani hedef gösterilmezse insanlar bu tür şeylerle uğraşıyorlar. Bu da tatminsizliğe sürükler insanlığı. Öte yandan farklı bir yolun olduğunu da düşünmüyor Amerikan toplumu. Onlar diyorlar ki, madem bu ülke bir sanayi toplumudur, insanlar da buna razı olmak durumundadır. Biz de duyuyoruz ki, hayır, sanayileştiğin zaman şehirlerin batakhaneye dönmesine, gençlerin uyuşturucu pençesine düşmesine gerek yok. Sanayi toplumunun getirdiği bir sonuç değildir bu. Sizde böyle olmuş, çünkü bir eksiklik var. Ama mesela Japonya'da öyle değil. Onların bir Asya gelenekleri var, daha derin eski kültürleri var. Onlar da sanayileşmiş ama hiç öyle sorunlar olmamış. Bilgi çağı bir tercüme hatası. Anladık ki bundan kasıt bilişim çağı imiş. Bunlar bilgisayar teknolojisi çağına girdik demek istiyorlarmış. Aslında basit bir kavram. Amerikan ahlakında önemli olan para kazanmaktır. Nasıl kazanıldığı değil. Ölçü bu. Maksada ulaşmak için her yolun mübahlığı şeklindeki pragmatist düşünce. Amerika'da iş ahlakı ölmüştür. Amerika'da sanayi üretim durdu, artık bol bol silah yapıyorlar. Bunun için de yeni pazarların yaratılması gerekiyor. Şimdi de diyorlar ki, biz bu üretimi kasten yapmıyoruz, durduk artık. Demiyorlar ki, Amerikan halkı gevşedi, iş ahlakı diye bir şey kalmadı. Herkes de bir köşe dönme sevdası aldı başına gidiyor. Bizim gözümüzde çok büyütülen Batı, hele Amerika hiçbir şey değil. İçi kof büyük bir cüsseden ibaret. Artık büyük hacimli malları yapmıyoruz. Onu Asyalılara bıraktık. Bu kaba saba malları bu hamallar yapsın ucuza, biz de ürettiğimiz için bilginin depolanması, aktarılması ve benzeri gibi işleri yapalım. Sigorta gibi emek gerektirmeyen işleri yapalım. Adamlar geçtiğimiz aylarda yaptıkları açık oturumlarından birinde ne yapalım diye kara kara düşünüyorlar. Bilgisayar işini biz yürütüyorduk, Asyalılar elimizden kaptılar diye. Karşı tarafta hiç umursamadan, olsun o da hamallıktır. Biz şimdi yazılım, software yapıyoruz diyor, mesela bir Microsoft şirketinin yaptığı gibi. Artık havayı kirleten işler yerine bu tür temiz işler yapıyorlar. Bir takım insanlar bunu savunuyor. Yine söylüyorum, Amerika'dan korkmayalım demekten kastım, onlardan bu bilgileri almayalım, onları ciddiye almayalım anlamında değildir. Tam tersine söylemek istiyorum. Yani ancak bu adamların aklı erer, bunlar yapar, biz de sonradan duyarız gibi düşünceleri silmek için bunları söylüyorum. Yani bunlardan ne korkuyoruz? Bunlarda akıl varsa bizlerde de akıl var. Bu sadece kendine güven meselesi. Yani akıldan çok, akılla beraber bir gönül meselesi. Dolayısıyla kendimize güvenelim, onlardan iyisini de yaparız. O manada onlardan korkmayalım. Onlar yapıyorsa biz de yapabiliriz, bizim onlardan eksiğimiz yok. Amerika Birleşik Devletleri'nde şöyle bir laf var: bilgi kuvvettir. Biz de diyoruz ki, tamam ama eksik söylüyorsun. Bildiğin her bilgi kuvvet değildir. Kimsenin bilmediğini biliyorsan o zaman kuvvetlisin. Yoksa herkesin bildiği bilgi kuvvet değildir. Borsayla uğraşanlar bilirler. Herkes bilse ki yarın falanca şirketin kağıdının değeri 2 misli olacak veya döviz 2 misli olacak. Burada kim zengin olur? Herkes bildiği için kimse zengin olmaz. Ama öte yandan bunu kimse bilmese de ben bilsem, onlar gider Mersin'e, ben giderim tersine yaparım. Neden? Kimsenin bilmediği bilgi bende olduğu için. Onun için biz diyoruz ki herkeste olmayan bilgi kuvvettir. Tarihte bunun örneğini İslam dünyasının sahip olduğu bilgilere Ortaçağ Avrupa'sının sahip olmayışından görüyoruz. Batılıların sahip olduğu altyapıya sahip olduktan sonra üstüne kendimiz bir şeyler ekleyebilelim ki onları aşabilelim. Burada soru sormanın önemi ortaya çıkıyor. Bizde soru sorması öğretilmez, kendi tarihini bile bilmeyen turist rehberi yetiştiriyoruz. Kafanın ve gönlün gerçek eğitimi gerçekleştirilmelidir. Türkiye'nin kendi problemlerinde çözümün ilk kaynağı yine Türkiye'nin kendisi olmalıdır. Gidip de şuradan buradan çare aramaya gerek yok. Batı'da bilim, matematik, Descartes'le, Newton'la başlamadı. Bunlar 1000 sene önce Türk-İslam alimlerinin icat ettiği veya geliştirdiği gökbilim, matematik, kimya, ilmi simya gibi bilimlerle başladı. O zaman kuvvet kimdeydi? Bizdeydi. Çünkü onların bilmediği bilgi bizde vardı. Daha sonra onlar bu bilgiler üzerine yeni bilgiler geliştirdiler ve bu bilgiler bizde olmadığı için biz kuvvetsiz düştük. Bakın şimdi buradan ne sonuç çıkıyor? Amerika'da, Avrupa'da bir takım bilgiler var, bizde yok. Öyleyse o bilgileri alalım, kitaplara bakalım, örüt bağdan, internetten bilgiler alalım diyoruz. Aslında bu internette de pek bir şey olmadığı görülür iyi incelenirse. O da reklam ve pazarlamadır, başka bir şey değil. 3000 tane doktora öğrencisi gönderiyorlar dışarıya. Kim karar verdi diye sorduğumuzda bilmiyoruz diyorlar. Yani gönderenler bilmiyor buna kimin karar verdiğini. Kaç milyar dolar dışarı gidiyor? Bir sürü öğrenci Amerika'ya gönderiliyor doktora için. Kim karar vermiş? Meclis mi karar vermiş? Hayır. Bakanlar kurulu mu tartışıp karar vermiş? Bu işi yapanlar bilmiyor kimin karar verdiğini. Kurcalıyorsunuz, ancak bir dedikodu duyuyorsunuz. Doğramacı Demirel'e söylemiş olmuş. Nereden öğreniyoruz bunu? Amerika'ya doktora için gidenlerden öğreniyoruz. Böyle durumlar var. İşte böyle binlerce adam gitti. Bu şekilde kuvvetli olunur mu? Biz bu faraziyeye göre kuvvetli falan olamayız. Çünkü herkeste olan bilgiler bize de olsa hiçbir değişiklik olmaz. Ya ne lazım? O bilgiler taban olarak elbette bulunacak. Onun üstüne ilave yapacaksınız. Peki bu zor mu? Hayır değil. Bize aşağılık kompleksi aşılanmış. Esas iş soru sormasını bilmektir. Bizde soru sorması öğretilmiyor. Bizim eğitim İngilizce öğretir, kendi tarihini bilmeyen turist rehberi yetiştirir, acenta kafa yetiştirir, onun için tepede acentadır. Birkaç yıl önce denizciliğe merak sardık. Karadeniz'i de değiliz ama istiyoruz ki şu deniz haritalarını görelim. Diyorlar ki sırdır. Gittik o haritaları New York'tan aldık. Bu iş tıpkı Gümrük Birliği anlaşması gibi. Bizim profesörlere Türk yetkili makamları anlaşmanın metni gizlidir diye vermemişler. Onlar da faks çekip Brüksel'den anlaşmanın metnini almışlar. Şimdi kime karşı bu gizlilik? Millete karşı tabii ki. Soru sormasını bilen insan yetiştirecek bir eğitim gerekiyor. Kendine güvenecek, kendi kimliğinden utanmayacak, kendi tarihine ve geçmişteki tecrübelerine güvenerek, gönlümüzü pekiştirerek, inançla, törelerimizle, ahlakımızla, bizim için gerekli olan soruları sorarak bilgiyi biz üretiriz. Türkiye'de ne lazım diye Türkiye'den bir soru sorulduğu zaman Amerika'nın falanca araştırma şirketine sormak ayıptır. Böyle olmaz ama öyle yapıyorlar. Türkiye'de neyi öğrenmek istiyorsanız Amerikan şirketlerine sorun. Böyle şey olur mu? Bilim ve teknikte bile onlarda olmayan bize gerekli bilgi bizde olmalı. Bunu biz yapacağız. Bu şekilde bir bilgi çağı bize lazım. Yoksa tercüme bilgi çağı değil. Dinimizin yüce prensiplerinden olan ilim neredeyse onu alın prensibini uygulayacağız. O bir taban teşkil edecektir. Biz onun üstüne çıkacağız. Demek istediğim, bu sadece bir kafa yapısı meselesidir, yönelme meselesidir, hedef meselesidir. O bakımdan bu dışarıdan gelen laflardan ürkmemek gerekir, bilişim çağı, bilgi çağı vesaire. Bence bu asrın en önemli icadı telefondur. Şu an telefon mu önemli yoksa bilgisayar mı önemli hayatımızda? En çok bilgisayar kullanan içinde telefon önemlidir. Peki neden o zaman telefon çağı açıldı, küreselleşme gerçekleşti? Aslında küreselleşmeyi en çok etkileyen telefon oldu. Bilgisayar çağı iletişim. Bunun arkasında yazılım şirketlerinin Türkiye ve benzeri ülkeleri önemli bir pazar olarak görmesi yatar. Böyle bir sürü aletler satıyorlar. Bununla her türlü bilgiye erişebilirsiniz diyorlar. O ağların içinde de bir şey bulamıyorsunuz. Burada şunu demek istiyorum. Bütün bu teknik gelişmelerde yalnız bu teknik gelişme ve alet değil, içerik önemlidir. Şu an Türkiye bilgi çağına girmiştir. Herkeste bilgisayar var. Rahmetli Özal her okulda bir bilgisayar olacak diye kampanya açtığı zaman bunu becerdi. Biz o zaman dedik ki, şu kadar milyon insanda tanesi şu kadar dolardan şu kadar bilgisayarın toplam maliyeti şu kadar milyar dolar eder. Şunun %20'sini bari yatırıma ayır. Bu bilgisayarların hepsi oradan alınacak, zaten alındığı anda eskiyor. Dur yenisi çıksın da onu alayım diyemezsiniz. Çünkü bilgisayar teknolojisi sürekli yenilikler icat ediyor. Böylece bu şirketler için tam yeni bir pazar durumuna düşeceksiniz. Dolayısıyla ortalıkta büyük bir vahveyla ve vesvese. Aksine ortada bir şey yok, bir içerik yok. Türkiye'de yazılım ve donanım konusunda yetişmiş birçok insan var. Bu CD-ROM'ları yapıp piyasaya sürmek fazla bir sermaye istemez. Bu CD-ROM'larla Roma ve Yunan'dan başka kendi tarihimizi Türk Müslüman ilim adamlarının eserlerine aktarabiliriz. Bu şekilde içerik kazandırır ve bununla eğitime ve milli kültüre hizmet edebiliriz. Amerika'daki gibi içi boş şeyleri allayıp pullayıp satmak yerine fayda ilkesini gözeterek üretmeliyiz. Biz de bunun olması lazım. Bir hizmet vermeliyiz toplumumuza, insanlara. İlla para kazanalım diye paketlenmiş hava civa satmanın alemi yok. Amerikan şirketleri hava civa satar. Kendileri söyler bunu. Maksatları satmaktır. Televizyonla telefon birleşecek. Televizyon güzel bir alet ve bu aletle dünyanın kültür seviyesi ve ruhi seviyesi çok ileri gidebilirdi 30-40 senedir. Onun yerine ne oldu? Televizyonlar renklendi, kanallar arttı. Teknik bakımdan geliştiği oranda içerik bakımdan seviye düştü. Amerika'da 100 kanalın hepsinde sabahtan akşama kadar birer marifetmiş gibi de süslenerek dehşet, vahşet, fuhuş gösteriliyor. Bunlardan başka bir şey yokmuş gibi sanki. Eğitim ve kültür aşılama işini eğlendirerek de yapmak mümkündür televizyonda. Bu teknik gelişmeler insanımıza faydalı olabilir. Eğer bu imkanlar gönül terbiyesi almamış insanların eline düşerse insanlığa faydası değil zararı olur. Onun için bizim gençlerimizin eğitiminde akıl ve gönül terbiyesi şarttır. Dünyada imrenilecek yerlere geleceğimize inanıyorum. Eğer kafa ve gönül birlikteliğini sağlayıp kendimize hedefler belirlersek.